Fenerbahçe kazanabileceği kadar iyi oynuyor şu anda. Fenerbahçe'nin bugünkü güvenli oyununu ortaya koymasının ana etkeni tartışmasız Skriniar'dır. Mourinho'ya inanan bir Fenerbahçe camiası var. Son dönemde özellikle Okan Buruk Mourinho'nun tuzağına düştü. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın son haftalara puan farkıyla önüne geçmesi sürpriz olmaz.
Ersin Üzen merhaba.
Cenk merhaba.
Yeni bir video ile tekrardan karşımızdasın. İzleyicilerimize ne söylemek istersin?
Öncelikle bir kez daha teşekkür ediyorum ben. Bir hafta içerisinde 10 bini aştık. Aynı zamanda iki videomuz 130 bine yaklaştı izlenme. Bu kadar kısa süre içerisinde böylesine bir ilgi çok çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum her birine. Aynı zamanda mesajları da tek tek okuduğumu ifade edeyim buradan. Geçtiğimiz hafta izleyicilerimize şunu söylemiştik. Bu program için onların sorularına da yer vereceğiz. Programımızın son bölümünde izleyicilerimizden gelen soruları da burada yanıtlayacağım. Yorumlara yine gelecek bölüm için sorularını, yorumlarını yazabilirler aynı zamanda.
O zaman hemen gündeme geçelim. Fenerbahçe Antalyaspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Puan farkı 4.
Sadece tabii erkek futbol takımı için değil, kadın futbol takımı, kadın erkek basketbol, kadın erkek voleybol, hemen hemen tüm branşlarda Fenerbahçeliler adına güzel bir hafta sonu oldu. Uzun zaman sonra ilk defa huzurlu, mutlu ve aynı zamanda geleceğe umutla bakabilecek, hayal kurabilecekleri bir uykuya dalmışlardır. Güzel bir hafta onların olmuştur. Futbola gelirsek eğer, Fenerbahçe çok rahat kazandı. 30 dakikada zaten rakibini nakavt etti. Sonrasında Rangers'ı düşünmeye başladı Avrupa Kupalarında oynayacağı. Aynı zamanda muhtemeldir ki tribündeki birçok taraftar, ekranları başındaki birçok Fenerbahçeli çıkarmışlardır fikstürü. Önlerine koymuşlardır Fenerbahçe'nin maçlarını, Galatasaray'ın maçlarını. Biz kiminle oynayacağız? Galatasaray kiminle oynayacak? Kasımpaşa'ya puan kaybettiler. Bundan sonra nerede puan kaybedebilirler? Biz seri galibiyetlerimizi sürdürebilir miyiz düşüncesiyle hesaplamışlardır. Ve sonrasında da o gözle bakmaya başlamışlardır. Maçta zaten kalan bölümler adına skor 3-0 ama daha da farklı olabilirdi. Yani Fenerbahçe son dönemlerin en rahat galibiyetlerinden birini elde etti. Zaten bu noktaya geliş süreci de böyle bir maçı biz sinyalini veriyordu. Çünkü yükselen bir formu vardı Fenerbahçe'nin. Hatırlayalım, bundan yaklaşık 2 ay önce Hatay maçıydı. Maç 1-0, 1-1 oldu. Tribünlerde bir homurdanma, yönetim istifa sesleri, bağırış, çağırış, huzursuzluk. Çünkü niye? Fenerbahçe'nin bir oyun gücü yoktu. Güven veren bir takımı yoktu. Teknik direktör Jose Mourinho tam anlamıyla bir şeyler bekliyordu taraftar ve camia ama tam anlamıyla o güveni alamamıştı. Bazı sallanmalar vardı. Yönetimi aynı zamanda tepki vardı. Geldiğimiz süreçte Mourinho'ya güven, destek tam. Futbolculara tam. Oyuna güven tam. Ve hatta yani bu Fenerbahçe'nin gelebileceği en üst seviye değil. Bunun daha iyisini görebileceğimiz bir oyun gösteriyor şu anda Fenerbahçe. Ali Koç'a, yöneticilere güven tam. Beraberce şu anda Fenerbahçe hayal ettiği o döneme, iyi döneme doğru son derece güvenli bir şekilde giriş yapmış durumda. Bunu sahada da gösteriyor. Saha dışında da gösteriyor. Fenerbahçeliler bugünleri yaşayabilmek için çok beklediler ama hak ettikleri bir mutluluğu şu anda takımlarıyla beraber, hocalarıyla ve yönetimleriyle beraber yaşıyorlar.
Peki oyunculara tek tek bakarsak?
Şimdi Cenk, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye sezon başında geldikten sonraki süreçte neler yaptığını şöyle bir hatırlayalım. Bak, savunmada bir belirsizlik vardı. Beka oynuyordu, Ciku oynuyordu, Çağlar oynuyordu, Mert Müldür, Osayi, Osterwolde ve kimin oynayacağını bilemez vaziyetteydik. Orta sahada Krunic vardı, İsmail vardı, Fred vardı, Szymanski vardı, Mert Hakan vardı. Kimin oynayacağını bilemezdik. Tadiç sağ taraftaydı, sol tarafta Saint-Maximin vardı, Edin Dzeko ilerideydi. Sadece bu üçlünün daha fazla aslında devamlı olarak süre aldığını söyleyebiliriz. Bir de kalede Livakovic vardı. Onun dışında belirsizlikler söz konusuydu. Solda, sağda, hemen hemen her mevkide bir omurgayı söyleyebilmek mümkün değildi Fenerbahçe'de. Şimdi bugünkü tabloya geldiğimizde Jose Mourinho yol yürüye yürüye bazı şeyleri değiştirdi ve inat etmedi. Mesela sağ taraftaki Tadiç şimdi daha rahat bir vaziyette. Edin Dzeko tek değil, En-Nesyri'yi takıma kazandırdı. Beraber Dzeko oyunun beyni oldu. Oyunu idare eden, oyunu yönlendiren Tadiç'le beraber En-Nesyri de işin atma kısmı ile ilgilenen bir vaziyete dönüştü. Öbür tarafta Saint-Maximin ısrarından vazgeçti takım oyuncusu kimliğini tamamen yansıtabilecek profillerden gerçekten ideal bir kadro, ideal bir oyun ortaya koymaya başladı. Tarif edilebilir bir oyuna dönüştü Fenerbahçe'nin oyunu. Bu da neyle oldu? Bir numara Skriniar. Tartışmasız. Volkan Hoca en son programda şunu söyledi. 30 yıllık Fenerbahçe kariyerimde ilk 3'ün içerisine Skriniar'ı koyarım diye. Son dönemlerin en iyi transferi olabileceğini ilk programda ifade etmiştik. Yıllar geçtikten sonra böyle hani Reels'lar yapılıyor Instagram'da ya da programlarda konuşuluyor. Son 10 yılın, son 15 yılın en iyi ara transferi hangisiydi diye akla gelecek olan ilk isimlerden bir tanesi Skriniar olacak. Mesafeyi kısalttı. Savunmadan orta alana, orta alandan hücuma geçişte oyunun liderliğini yaptı savunma tarafında. Yanında kim oynarsa oynasın verimini arttırdı. Önünde oynayan oyuncuların aynı zamanda verimini arttırdı. Son derece iyi bir katkıyla birlikte bu sezon Fenerbahçe ligi nerede bitirir onu birazdan değerlendiririz. Ama Fenerbahçe'nin oyununu değiştiren, Fenerbahçe'nin bugünkü güvenli oyununu ortaya koymasının ana etkeni tartışmasız Skriniar'dır.
Peki Fenerbahçe'de hücumcular, defanslarda hücum katkıları çok yüksek. Fenerbahçe bu bağlamda modern bir futbol mu oynuyor?
Kesinlikle modern bir futbol oynuyor. Yani Fenerbahçe bugün gümbür gümbür, inanılmaz rakibini tamamen sürkelese ediyor. Öyle bir oyun ortaya koymuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanabileceği kadar iyi oynuyor şu anda. Ama biraz önce dediğim gibi bu Fenerbahçe'nin şu anda görebileceğimiz en iyi oyunu değil. Bu Fenerbahçe'nin daha nerelere iyi bir şekilde çıkabileceğinin bir göstergesi, bir sinyali. Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar domine mi ediyor oyunu? Hayır. Zaman zaman topun rakipte olduğu, zaman zaman rakibin kendi kalesine geldiği süreçleri de görüyoruz. Ama bunu devamlı hale getirebilmek de o kadar kolay değil zaten. Dünyada baştan sona maçı domine eden takım sayısı zaten çok fazla yok. Kazanabildiğin kadar iyi oynamak yeterli. Bir oyun gücüne sahip olmak yeterli. Fenerbahçe önceden mağlup duruma düştüğünde, sıkıntı yaşadığında taraftarına bu maçı kazanabilirim mesajını veremiyordu. Şimdi bugün ben inanıyorum ki sorsak, senin takımın 2-0 geriye düşse sen maçı kazanabileceğine inanır mısın diye sorsak, inanır Fenerbahçe taraftarı. Artık bu güveni almaya başladı. Bu enerjiyi alıyor takımından. Birçok oyuncunun performansı arttı. Ya Şimanski eleştiriliyordu. Fred eleştiriliyordu. Çağlar derbide 11 açıklandığında eyvah dedi Fenerbahçeliler. Ne yapıyorsun hocam dedi Mourinho'ya. Ama Skriniar'ın yanında başka bir Çağlar gördük. Ya Çağlar'ı biz Osterwolde ile gördük, Ciku ile gördük, Beka ile gördük. Doğru mu? Samet'le gördük. Birçok oyuncu ile birlikte gördük. Zaafları olan, sıkıntılar yaşayan, kendini geriye atan, Fenerbahçe'nin defansif problemlerinde ismi ön plana çıkan oyunculardan birisiydi. Skriniar'la beraber şimdi güvenli bir Çağlar görüyoruz. Fred yavaş yavaş o eski bildiğimiz Fred'e dönüşüyor. Niye? Çünkü mesafe kapandı. Kısaldı. Fenerbahçe artık öyle orta alan sadece 1-2 futbolcuya emanet olan, oradan alıp topu rahat bir şekilde öbür tarafa geçen yine olabilir. Yine karşılaşabiliriz benzer tek tük. Ama oyunun devamlılığında Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilecek o geniş alanı bulabilmesi rakibin artık mümkün değil. Öyle bir gelir ki maç sıkışmıştır, 0-0'dır, 1-1'dir. Fenerbahçe baskı kurmaya çalışıyordur. O baskı esnasında bir hızlı bir geçiş olabilir tabii ki. Böyle zaaflar görebiliriz. Maçın içerisinde farklı bir bölümün içerisinde bir sekans olabilir karşımıza çıkan. Ama maçın bütününe baktığında onu Fenerbahçe artık yavaş yavaş yaşamayacak bir pozisyona dönüştü. Bu önemli zaten. Yani Mourinho takımı şu anda tarif edilebilir bir takım. Mourinho mutlaka şu anda bazı eksikler görüyordur. Bazı yerlerin iyileştirilmesini mutlaka düşünüyordur. Şimdi Oğuz Aydın'ın performansı hatırlayalım. Ya Ali Koç neler çekti sosyal medyadaki o paylaşımlardan dolayı. Neler neler. Tap tap. Her Fenerbahçe maçından sonra tap diye videolar paylaşılıyordu. Şimdi peki bak Oğuz Aydın'la ilgili değildi sorun. Oynatılmaması, oynayamamasından kaynaklıydı. Şimdi bundan 2-3 sene sonra Oğuz Aydın'la ilgili çok başka şeyler söyleyebiliriz. Çünkü Mourinho'nun elinde acayip bir futbolcu haline dönüşüyor. Zaten vardı potansiyeli. Ama onunla beraber ışıl ışıl parlıyor. Tıpkı Yusuf gibi. Bundan 1-2 sene sonra Yusuf'la ilgili çok başka şeyler söyleyebiliriz. Mourinho dokunuşu takıma, Mourinho dokunuşu futbolcuya. Mourinho dokunuşu camiaya, Mourinho dokunuşu taraftara, Mourinho dokunuşu medyaya. Tribünlerde pankart vardı, yanındayız diye. Şimdi bu önemli. Mourinho'ya güvenen, Mourinho'yu destekleyen, Mourinho'ya inanan bir Fenerbahçe camiası var. Çünkü niye? Takımdan alıyor bu mesajı. Sadece söylemlerle olacak şey değil bu. Çıkıp konuşacak şeyler değil sadece. O yetmez. Birazdan geleceğiz Galatasaray'a. Oradan örnekleyeceğim çünkü. Sadece konuşarak olmaz. Bir şeyler göstermen lazım. Şu anda onu gösteriyor Fenerbahçe. O yüzden zaten Mourinho bu kadar destek görüyor. Göstermese, ya hocam yapma, gözünü seveyim diyebilir taraftar. Ama şu anda görüyor. Bu önemli zaten Fenerbahçe için.
Şampiyonluk yarışına girmeden önce bir de diğer tarafa bakmak lazım. Kasımpaşa Galatasaray maçı 3-3 bitti. Puan farkı 4'e indi.
Sürpriz olmadı ki hiç kimse için. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında özellikle zaten ilk yarıyı izledikten sonra hiç kimse için sürpriz olmamıştır. Yani ilk yarıda Musa eğer bu takımın kahramanı oluyorsa kurtarışlarıyla, eğer bu kadar sıkıntı ve kurtarışın arasında o maç en iyimser bir skorla sona eriyorsa, devreyi önde kapatabiliyorsa Galatasaray. Ama buna rağmen Okan Buruk sanki her şey onun istediği gibi gidiyor da bir müdahalede bulunmuyorsa, ikinci yarıda gördüğümüz senaryoda sürpriz olmadı zaten. Kasımpaşa'nın yine aynı oyunu devam etti. Sadece futbolcular soyunma odasına gittiler, çıktılar, aynı şekilde devam etti. Ne oldu? 2-1 oldu. Sonra ne oldu? 2 dakikada 2 gol, Galatasaray öne geçti. Ama 3-2 öne geçen Galatasaray'da bir şeyler değişti mi? Oyuncu değişti de oyun değişmedi. Oyuncu değişirken iyiye mi gitti? Hayır, daha da kötüye gitti. Yani devrede hamle yapmayan Okan Buruk, maçın 2-1'den 3-2'ye gelişiyle beraber sonrasında iyi hamleler yapmayan Okan Buruk, birinci sorumlu. Ama Okan Buruk sadece Kasımpaşa maçı ile ilgili olarak mı sorumlu? Hayır. Zaten aslında uzun zamandan beridir yaşanan bu süreçle, bu düşüşle ilgili olarak sorumlu. Çünkü neden? Son dönemde özellikle Okan Buruk Mourinho'nun tuzağına düştü. Mourinho sezon başından bu yana Okan Buruk ve Galatasaray camiasının sinir uçlarına dokunuyordu. Gıdıklıyordu. Okan Buruk hep uzak tuttu kendini. Mourinho özelinde, Fenerbahçe özelinde çok fazla topa girmedi. Hakemlerle ilgili girdi. Bazı konularla ilgili girdi. Ama Mourinho özelinde ilk defa ne zaman girdi? Derbinin sonrasında Mourinho'ya cevap verdi ve öyle girdi. Sonra ne oldu? Sahanın dışına taşınca cezayı da aldı. Takımını yalnız bıraktı. Ama sadece cezalı olması değildi mesele. Artık çünkü sahanın dışına bir kere çıktı Okan Buruk. Sahanın dışına çıktıktan sonra Okan Buruk'un sağlıklı kararlar verebilmesi mümkün değildi. Ve bu maçta da zaten bunun göstergesi oldu. Şimdi peki neden sahanın dışındaki unsurlar Galatasaray'da daha fazla konuşulur hale geldi? Önce oradan başlayalım. Birincisi, Sayın Başkan Dursun Özbek, bir kez daha geçmiş olsun, bir süreden beridir sağlığıyla ilgilenmesi gerektiğinden dolayı ve hatta bir ameliyat olması gerektiğinden dolayı kulüpten, idareden uzaktı. Onun uzaklığı sürecinde yönetimde bazı sorumluluklar vardı. Fakat yönetimin içerisinde zaten birbirlerinden kopuk olan isimler var. Transfer sürecinde de bunu biliyoruz, idare biçiminde de bunu biliyoruz. Hemen her konuda sıkıntıların yaşandığını hepimiz biliyoruz. O sıkıntılar işte böyle kriz anlarında biraz daha fazla ayyuka çıktı. Galatasaray camiası bir anda Mourinho'nun açıklamalarına odaklandı. Yok ırkçılık yapılıyor, yok şöyle oluyor. Federasyonla sürekli olarak federasyona habire yazı, habire yazı, ona dava, ona soruşturma, ona itiraz, ona şöyle, ona böyle filan derken, bak haklılık haksızlıktan tamamen uzaklaşarak söylüyorum. Haklılık payı da vardır, haksız oldukları taraf da vardır. Ama gündem tamamen buna gitti Galatasaray'da. Nereyi hatırlatıyor peki bize? Tıpkı Fenerbahçe'nin oyun gücünün bu kadar iyi olmadığı dönemde Fenerbahçe'nin stratejisini hatırlatıyor. Fenerbahçe de sağ dışını daha fazla konuşuyordu o dönemler. Şimdi Fenerbahçe sağ dışını konuşuyor ama sahanın içindeki gücüyle beraber konuşuyor. Galatasaray sağ dışını konuşuyor ama sahanın içinde bir gücü yok. Sahanın içinde bir gücünüz olmadığı noktada siz Riva'ya her gün taraftarınızla beraber yürüyün, kendinizi parçalayın. Federasyon önünde demediniz laf bırakmayın. Hiçbir karşılığı olmaz. Çünkü oyundaki gücünüz gitti. Yok şu anda. Bu düşüş de hiç kimse için sürpriz değil. Puan kaybı belki de geleceğin başlangıcı. Kimse için de sürpriz olmayacak. Geçen seneki Galatasaray 7 puan olacak. İkili averajla beraber yani 6+1 derbiyi öyle atlatacak. 0-0 bitecek. Önünde de 12 tane maç olacak. Galatasaraylı taraftarlar var ya. Şampiyonun kutlamasına başlamış. Manşetler şampiyo diye yazılmıştı. 6 puan puan fark artı ikili averaj. Galatasaray taraftarı hala tedirgindi. Derbi 0-0 bitmiş. Galatasaray taraftarı mutlu değildi, tedirgindi hala. Neden tedirgindi? Çünkü oyundaki gücünün olmadığının tedirginliğini yaşıyordu. Geçen seneyle bu sene arasındaki veriler kıyaslanamayacak kadar sıkıntılı. Tek bir artısı vardı Galatasaray'ın, puan farkı. O puan farkını da cepten krediden yemeye başladı zaten şu anda. Ve bu oyun gücü, bu sıkıntı, bu kriz devam ettiği sürece fikstürü de göz önüne aldığımızda Fenerbahçe'nin yarışı önde tamamlaması, onu geçtim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın son haftalara puan farkıyla önüne geçmesi benim nezdimde en azından sürpriz olmaz. Galatasaray'daki düşüş devam edebilir çünkü. Bak Cenk şöyle bir haber vermiştik geçen hafta hatırlarsan. Dedik ki Muslera kendisine sorulan bir sorudan dolayı rahatsız olduğu için yayını terk etti ve soyunma odasına gittikten sonra dedi ki bana bu soruyu yönetimden birisi mi sorduruyor? Takımın eğer efsanesi böyle bir soruyu içeriye soruyorsa, bunun huzursuzluğunu, bunun şüphesini yaşıyorsa o zaman içeride bir sıkıntı var demektir. İrfan Hoca böyle bir maçtan sonra hakemle başlayıp Kasımpaşa stadının ambiyansından bahsediyorsa bir sıkıntı var demektir. İrfan Hoca değil Okan Buruk olsaydı fazlasını söylemişti. Yanlış anlaşılmasın. Okan Buruk olsaydı yine aynı veya benzer cümlelerle birlikte belki de fazlasını söylemişti. Kaan Ayhan maç sonunda diyor ki Türkiye bizim mutsuz olmamızı istiyor. Bizim aramızın bozulmasını istiyorlar. Ne alakaysa. Ama Lemina ne diyor? Lemina diyor ki kendimizi sorgulamamız lazım. Osimhen ne diyor? Hepimiz uyanmalıyız. Bak öz eleştiri yapıyorlar. Çünkü sıkıntının farkındalar. Mertens 90. dakikada oyuna giriyorsa sıkıntı var demektir. Kupadaki Konya maçı eğer bunun kaderi, sizin tur atlamanızın kaderi bir sarı karta, bir kırmızı karta bağlıysa veya öbür maçta atılabilecek bir gole bağlıysa sıkıntı var demektir. Avrupa'da AZ Alkmaar maçında 2 maçta 6 gol yenmiş, elenilmiş. Belki de bir 6 daha yiyebilecek 2 maç geride kalmış. Kasımpaşa maçı, maçın bütününde 3 gol yenmiş ama belki de ilk yarıda 3 gol yenebilecek bir vaziyetteyse sıkıntı var demek. Bunu yani giderebilmek öyle kenetlenelim, konsantrasyon, hepimiz kol kola verelim. Bunun olacak şey değil. Oyun gücü yok. Kimden bahsediyoruz? Torreira, Lemina, Sara. 3 tane orta saha oyuncusuyla verilen pozisyonlar bunlar. Kalende, Muslera ile beraber verilen pozisyonlar bunlar. Hiçbir oyuncunun Muslera'yı, Günay'ı ve Osimhen'i bir yere koyduk. Onun dışındaki diğer oyuncuların kendi seviyesini, üstünü geçtim. Kendi seviyesinde bir performansı yok şu anda. Hepsi altta. Cuesta. Herkes Cuesta'yı konuşuyor. AZ Alkmaar maçları bitirdi zaten Cuesta'yı. Ligde çok fazla bir şey oynamadı ki. Adana Demirspor maçı hükmen mağlup oldu zaten. Ne oynadığını hiç kimse göremedi. Rize maçı sonradan oyuna girdi. Yine aynı şekilde bu karşılaşmada sonradan oyuna girdi. Yani Cuesta'nın ne yaptığını, nasıl bir oyuncu olduğunu Galatasaraylılar sadece bu kadar kısa süre içerisinde analiz etti. Ama AZ Alkmaar maçından dolayı girdi, olmayacak bir penaltı yaptırdı. Davinson Sanchez'in aslında ortaya attığı ve onun aynı zamanda referans olduğu bir transfer. Cuesta transferi. Evet, Kolombiya'da Davinson Sanchez'de iyi bir ikili oldu. Belki gelecekte Galatasaray kariyeri devam ederse sonrasında başka bir Cuesta izleme imkanımız olabilir ama ya devre arası transferi dediğin geldiği anda takımına katkı sağlayabilecek, senin ihtiyacını karşılayabilecek bir transfer olması lazım. Frankowski'yi Rize'de gördük. İyi bir futbolcu. Ben Galatasaray'a ilerleyen dönemde katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama Frankowski de ortalarda yok. Barış Alper ortalarda yok. Mertens ortalarda yok. Sara sakatlık sonrasında bence kilo almış. Ağırlaşmış. Torreira kendini yere atmaktan sürekli olarak top kaybediyor. Al Kasımpaşa maçında da kalesinde gol gördü Galatasaray. Al AZ Alkmaar maçında da benzeri yaşandı. Fenerbahçe derbisinde pozisyon oldu. Yani birçok oyuncunun performansıyla ilgili ciddi sıkıntı var. Böylesine herkesin düşüşte olduğunu görüyorsak eğer bu takımda ciddi bir sıkıntı var demek. Bunu sadece yani konsantrasyonla, bunu sadece bir alalım, birlik olalım, beraber hareket edelim, sabah kahvaltı yapalım, akşam yemek yiyelim, sinemaya gidelim, hep beraber oturalım, soralım, muhabbet edelim de çözülecek şeyler değil bunlar. Bunlar o şekilde çözülebilecek bir şey değil. Ve camia da bunun farkında. Taraftarlar da farkında. Sosyal medya farkında. En baba Galatasaraylı yorumcular. Diller çok sivri. Acımasızca eleştiriyorlar. Tıpkı Osimhen'in söylediği gibi hepimiz uyanmalıyız diyor ya, Galatasaraylılar da görüyorlar birilerinin uyanması gerektiğini. Burada da tabii ki en fazla sıkıntı Okan Buruk'ta.
Okan Buruk demişken istifa sesleri de bir hayli yükseldi.
Ya ben öyle bir tasarrufta bulundum. bulunacağını zannetmiyorum yönetim tarafından. Ama Okan Buruk ne olabilir? Yani işte bir anda gider arka arkaya puan kayıplarıyla beraber az önce dediğim gibi Fenerbahçe hemen yani uzun vadede değil çok kısa vadede Galatasaray'ı yakalayıp önüne geçer. Öyle bir süreçle birlikte kendisi istifa edebilir. Ama sezonu Okan Buruk'un Galatasaray'da tamamlama ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bu yarışın sonuna kadar devam edebilir mi? Şu anki matematiğe baktığımızda Okan Buruk tarafında. Ama imkansız mı? Hayır. Fenerbahçe şu anda çok ciddi bir avantaja sahip. O yüzden yani Galatasaray'da refleks çok kuvvetli olur Cenk. Yani şu Kasımpaşa maçının yansımaları bir anlık bir maç için yansıma değil bu. Yani uzun zamandan beridir zaten aslında bütün Galatasaraylıların gösterdiği bir tepki vardı. Oyun üzerinde tepki vardı, oyuncu üzerinde tepki vardı, teknik direktör üzerinde tepki vardı, yönetim nezdinde tepki vardı. Sürekli olarak dile getiriliyordu. O yüzden rahat değillerdi. O yüzden bir sıkıntıyla karşılaşabileceklerini hissediyorlardı.
Haftaya aslında Fenerbahçe'nin bay geçmesiyle Galatasaray biraz daha rahat bir psikolojiyle maça çıkabilir. Ama bunun nezdinde şampiyonluk yarışında en ufak bir puan kaybında bu seyir neye döner?
Yani diyelim ki tamamen psikolojik olarak ne varsa ortadaki sıkıntıları hallettin. Herkes çok mutlu. Ya sadece mutlu olmakla yetmiyor yani şu anda Galatasaray'ın oyununun başka bir seviyeye gelebilmesi için. Bak Yunus çok önemli bir oyuncu. Yunus çünkü sadece atan bir oyuncu değil. Bugün biz Fenerbahçe'deki Edin Dzeko'yu sadece bir santrofor olarak tarif etmiyoruz. Oyunun merkezinde, oyunun aynı zamanda hücumun içerisindeki ana unsurlardan takımın bir beyni olarak ifade ediyoruz ya. Yunus da Galatasaray'ın oyunun içerisinde önemli bir parça. Dribling yapan, oyuncu eksilten, sahanın içerisinde aynı zamanda farklı bölgelerdeki işin defansif ve aynı zamanda ofansif tarafını diğer oyunculardan farklı bir şekilde yapabilen bir profil Yunus. O yüzden onun eksikliği de etkiledi. Tıpkı Icardi'nin eksikliği gibi, tıpkı Morata'nın bir anda sakatlanması gibi. Ama Yunus'un olmaması da Galatasaray'ın oyununu ciddi anlamda etkiledi ve Mertens'ten de Okan Buruk'un verim alamaması aynı zamanda onun formunun da ciddi anlamda düşmesi ve ben şu 90. dakikadaki oyuncu değişikliğine çok takıldım Kasımpaşa maçında. Çok takıldım. Yani bu biraz Nelsonvari bir oyuncu değişikliğine dönüşmüş gibi geldi bana. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Okan Buruk Nelson'u maçların 90. dakikasında uzatmalarda oyuna alıyordu. Nelson gitti. Gittikten sonra dedi ki hoca ya kalmasını istediğimiz oyuncular gittiler. Kendileri istediler diye. Bak penaltı oldu. Nasıl oldu penaltı? VAR'la gelen bir penaltıydı. Doğru mu? Yani arada neyle karşılaşabileceğini öngörebileceğin bir durum orada. Hakem bekliyor. Zaten bir VAR uyarısı geleceği bir potansiyel bir penaltı söz konusu orada. Bunu aynı zamanda anında refleksi gösterip Mertens'i hemen hazırlayabilirsin. Hakem daha penaltıyı vermeden Mertens sahanın kenarında oyuna girmek için bekleyebilir. 3-3'e gelecek çünkü. Hakem gidecek, bakacak, penaltıyı verecek. Gol olma ihtimali çok yüksek. 3-3'e geldiğin noktada sen oyuncuyu 90. 90+1'de alıyorsun ya. 90+1. 83-84 civarındaydı penaltı ile ilgili olarak inceleme durumu. Penaltı 85'te atıldı zaten. Yani 83. 84. dakikada zaten hakemin VAR'a gideceği belliydi. Şimdi tüm bunlar göz önüne alındığında önceden Okan Buruk bazı maçlarda hatasını görüp sonraki maçlara yansıtmazdı. Okan Buruk bazı maçlarda stratejisini uygular farkını ortaya koyar ve bununla birlikte karşılığını alırdı. Sezonun başından ta 5-0'lık Süper Kupa maçı, Young Boys maçları, o bu falan filan arka arkaya koyduğumuzda Okan Buruk'un da kafasında o eski gördüğümüz Okan Buruk'un olmadığını sonuçlarla ve aynı zamanda oyuna müdahaleleriyle anlatabiliyoruz. Bodrum maçından bu yana Galatasaray'ın aşağı yukarı 2 ay falan oluyor işte yani Kasım'ın yine son bölümleri. Galatasaray'ın bana bir tane rahat gümbür gümbür ya bırak geçtim gümbür gümbürü. Çok iyi oynayarak çok da rahat galibiyet elde ettiği bir maçı bana söyleyebilirler mi mesela? Sen söyleyebilir misin? Ben bir tane Sivas maçını ayrı bir yere koyarım. Orada güçlü bir irade ortaya koymuştur Galatasaray. 10 kişi kalmıştır. 1-0 geriye düşmüştür. Sonrasında geri dönüşle birlikte son derece iyi bir mücadelesi vardır. Bak Kayseri maçı 5-1 bitti. 50. dakikadan sonra film koptu. Onun dışında birçok maçı sayabiliriz puan kaybedebileceği. O yüzden diyorum zaten Kasımpaşa maçı sürpriz değildi. Gaziantep deplasmanı zor geçti. Konya maçı zor geçti. Göztepe maçı zor geçti. Trabzonspor maçı zaten yani Abdülkerim son anda müdahale yaptı. Trabzonspor öne geçebilecek. Batshuayi o içerideki pozisyonda sonrasında kendi kalesine Ahmet'in attığı gol falan derken yani birçok maç böyle çok ince bir ipin üzerinde gidilirken had düştün kopacak. Ona rağmen sonunu yakalayıp 3 puan aldın. Ve bu oyunla beraber buralara gelmesi kimse için sürpriz değildir. Hiç kimse için sürpriz değildir bence.
Biraz da hakemleri konuşmak lazım. Vinčić'in gelmesiyle çoğu Süper Lig ekibi yabancı hakem isteminde bulundu. Bu haftaya bakacak olursak Türk hakemlerinin performansı nasıldı? Şöyle de bir istatistik vermek istiyorum. Premier Lig'de topun oyunda kalma süresi 54 dakikayken Antalyaspor maçında 57 dakika top oyunda kaldı.
Neden? Çünkü maç kolay geçti. Zaten Antalyaspor temassız oynadı. Kart yoktu maçta. Mehmet Türkmen son dönemlerde her ne kadar böyle adı biraz yıpransa da genel olarak aslında oynatmaya yönelik bir hakem. 30 dakikada 3 gol olunca böylesine rahat bir maçta doğal olarak tabii ki hakem odaklı çok fazla unsurlar ön plana çıkmadı. 3. golle ilgili sosyal medyada çok fazla yazıldı. Fenerbahçe'nin 3. golünün öncesinde faul var mı, o var mı falan. Hiçbir şekilde faul yok. Ya bizim ligde zaten oyuncular kendilerini o kadar çok fazla ve o kadar çok kolay bir vaziyette yere bırakıyor ki. Yani birçok pozisyon görüyoruz ki ya onlar yere kendini atarken ekran başında biz gülüyoruz yani. Gülüyoruz. Yüzüne darbe gelmiyor. Yüzünü tutuyor, yerlerde kıvranıyor. Ayağına darbe sert bir vaziyette olmuyor. Neredeyse temas ediyor. Sanki ayağı kırılmışçasına yerde can çekişiyor. Acayip acayip şeyler görüyoruz. Ayıptır ya. Ayıptır yani gerçekten. Sizi ekranları başında milyonların izlediğini düşünerek hareket edemiyor musunuz? Ne yani, sadece kendi kendinize mi oyun oynadığınızı zannediyorsunuz? Ya bazı insanların yerine utanma durumu vardır ya. Gerçekten öyle garip şeyler yaşanıyor ki saha içerisinde. Bu ve benzeri kendini yere atmalar, böyle acayip bir şekilde sakatlanmışçasına. Ya bazen düşünüyorum şöyle Cenk. Şimdi o kadar çok abartılar var ki bu insanların ailesi acaba o esnada izlerken ne düşünüyordur falan diye. Korkuyorsun yani, mesela oyuncuya bir şey oldu zannediyorsun. Kendini de ailesinin yerine koyuyorsun. Kalbi yerinden falan çıkar herhalde yani. Eyvah bir şey oldu falan diye yani. Hayati bir durum olduğunu düşünür. Ya pozisyon tekrar ekrana geliyor, hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Öyle bir abartıyor ki. Ya şurasına temas ediyor mesela. Yüzüne temas etmiş gibi tutuyor böyle filan. Acayip abartmalar. Şimdi gelelim iki maçla ilgili hakem konusu. Kasımpaşa Galatasaray maçında biraz daha ön plana çıktı. Bunun ana sebebini iki tane VAR'dan gelen penaltı. Osimhen'in pozisyonu ve Kasımpaşa'da yine Koestan'ın yapmış olduğu penaltı pozisyonu. Yabancı VAR var. Yabancı VAR olunca Cihan Aydın da işi kolayına bıraktı. Osimhen'in pozisyonunu görüyor. Öbür tarafta Koestan'ın yaptığını da görüyor. Niye girsin ki topa? Rahat. Neden? Abileri çünkü öyle idare ediyor. Kim abileri? Halil Umut Meler. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyor değil mi? Şu anda hakemlerin içerisinde en kariyerlisi. Baba bulmuş işini. İşin formülü basit. Verirsen hatalıysa VAR girer devreye. Vermezsen hatalıysan VAR girer devreye. Ne oluyor? Tertemiz çıkıyorsun. Niye? Çünkü senin hatanı VAR düzeltiyor. Sonrasında giriyor musun cezaya? Girmiyorsun. Çünkü Ferhat Gündoğdu öyle istiyor. Niye öyle istiyor? Çünkü UEFA hakemi. UEFA'ya maç aldığını göstermen lazım. İşin idaresi bu kadar basit. Yabancı VAR olunca daha da rahatladılar. Bak, Galatasaray'dan Demirspor maçının VAR hakemi kurban edildi. Yerli hakem olsaydı acaba o şekilde olacak mıydı? Olmayacaktı değil mi? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Sivas Galatasaray maçından sonra hakemler bana operasyon yapıyor dedi. Ya arkadaş, hakemler bana operasyon yapıldığı denilen noktada VAR Turgut Doman'ı çağırdı. Gitti izledi, kırmızı kart vermedi. Barış Alper'e yapılan, Mane'ye yaptığı müdahaleden sonra. Sonra yabancı VAR geldi. Yani normalde yabancı VAR gelmeden önce de yerli VAR görevini yerine getirmiş. Senin sahadaki hakemin kararı verememişti ya da vermemişti. Sen bana operasyon yapılıyor diye yabancı VAR getirdin. Asıl zaten sıkıntı varsa şimdi saha içinde. Görüyoruz. Onlar da işi yabancı VAR'a bırakıyor. İşin en güzeli var, en kolayı var. Madem sahadaki Türk işini yabancıya bırakıyor. Madem düdüğü çalmaya yüreği yetmiyor. Madem gördüğünü görmemezlikten geliyor. Madem o kararı veremiyor, getirin yabancı hakemi de. Onlar da rahatlasın. Biz de rahatlayalım. Herkes rahatlasın. Bu işin kolayı bu. En güzeli, en rahatı, en pahalısı ama. Ama en huzurlusu. Bak, tartışmasız en huzurlusu, en doğrusu ve aynı zamanda en sağlıklısı ama en pahalısı. İş bu yöne giderse eğer, en azından sezon sonuna kadar, hiç olmazsa onlar da yabancı ile idare edilmeyeceğini anlamaları gerekir hakemlerin. Yani ben çıkayım sahaya yöneteyim, çalamadığımı VAR versin, çaldığımı VAR düzelsin. Biz bunu sezon sonuna kadar öyle görünüyor ki birçok kez göreceğiz. Ama en azından sevindirici olan taraf şu, hakemden bağımsız saha içinin daha fazla konuşulduğu oldu, iki maçı geride bıraktık. Yani ana unsurlar hakem olmadı. Gündem bu iki maçın hakemi olmadı. Kararlar çok fazla böyle inanılmaz derecede maçların önüne geçmedi. Ha bunda Okan Buruk'la Jose Mourinho'nun cezalı olmasının da biraz daha fazla payının da olduğunu söyleyebiliriz. Yani basın toplantılarında başka manşetler ortaya çıkabilir. Biz bak saha içini konuşuyoruz ağırlıklı olarak ki genel olarak herkes saha içinde konuşuyor. Galatasaray'daki sıkıntıları, Fenerbahçe'nin oyununun nereden nereye geldiğini daha fazla. Çünkü öbür türlü Mourinho'nun ya da Okan Buruk'un açıklamaları konuşulacak. İki maçtaki doğrular ve yanlışların önüne geçecekti. Şimdi en azından hiç olmazsa bu da bize güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum.
Ligin geri kalan kısmındaki düşünceniz nedir?
Ben Fenerbahçe'yi şu anda Galatasaray'a göre daha şanslı görüyorum. Şimdi puan farkı 6 iken bizim sağ dışı programında sevgili Haluk Yürekli, o zaman daha transfer dönemi açık. Bundan işte yaklaşık 1,5-2 ay öncesine tekabül ediyor. Şöyle söylemişti. Şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak hepimizden bir tahmin istemişti. Ben şunu söylemiştim. Galatasaray eğer iyi transferler yaparsa %60 Galatasaray, %40 Fenerbahçe. Yok transfer döneminde iyi transferler olmazsa o günkü sürece göre %55 Galatasaray, %45 Fenerbahçe demiştim. Bugünkü tabloya geldiğimizde benim bu öngörümün sebebi şuydu. Düşüşe doğru giden bir Galatasaray vardı. Yıllar önce izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Başakşehir'le Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Abdullah Avcı Başakşehir'de, Fatih Terim de Galatasaray'da. O meşhur 8 değil 18'de kapanır sözünün olduğu sezondan bahsediyorum. O gün ligin en iyi oynayan takımı Başakşehir'di. Ama o gün ligin oynayan ve duyguları aynı zamanda daha fazla olan takımı Galatasaray'dı. 10 puanlık bir fark varken benim şöyle bir ifadem vardı. Dedim ki ben Galatasaray'ı 10 puanlık farka rağmen daha şanslı görüyorum şampiyonluk için. Galatasaraylılar bile tepki göstermişlerdi. Sen dalga mı geçiyorsun diye. İnanılmaz derecede sosyal medyada insanların ciddi bir tepkisi söz konusuydu. Sonra o video Galatasaraylılar tarafından Ersin Düzen aylar önce bunu söylemişti diye paylaşılmaya başlandı. Yani iki mesajı üst üste koysan aynı kişi muhtemeldir ilk tepkisini ortaya koymuştur. Sonrasında da Ersin Düzen bunu söylemişti diye. Şimdi neden söylemiştim ben o gün onu? Çünkü oyun bir yere kadardı ve aynı zamanda duygularıyla beraber de Galatasaray'da bir şeyleri hissedebiliyordun, bir elektrik alabiliyordun. Sağdan bir enerji alabiliyordun. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inde ise bir sıkıntı vardı. Oyun eyvallah ama futbolcu özellikle bazı oyuncular nezdinde bir kopma söz konusuydu. Duygu eksikliği vardı. Zaten taraftarları yok Başakşehir'in. Bir camia değiller ve onun zaten sıkıntısını ve eksikliğini hissediyorlar. Bunların üzerine yine ek unsurlarla beraber bir kopma söz konusuydu. Ve Galatasaray daha sonrasında da o farkı kapattı ve şampiyon oldu. Şimdi bugünkü tabloda da Galatasaray taraftarı üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Ama bunun karşılığını ne Okan Buruk'tan alabiliyorlar ne de futbolculardan alabiliyorlar. Yani sürekli bir şeylerin düzelmesi, uyanmalısınız mesajını taraftar camia veriyor. Ramspark inanılmaz bir atmosfer haline dönüşüyor. O baskı, o güç ama sahadan karşılığını alamıyor. Şimdi Fenerbahçe şu anda duygusu var, oyunu var, güvenilen bir hocası var. İşin sağ dışında aynı zamanda idaresini başarılı bir şekilde yapan başkanı var, yönetimi var. Tüm bunları göz önüne aldığımızda ben Fenerbahçe'yi şu anda şampiyonluk yarışında Galatasaray'a göre daha önde görüyorum.
Bakalım hangi takım sezon sonunda şampiyon?
Tabii daha bunu konuşmaya devam edeceğiz. Sonuçta iki takımın da oynayacağı maçlar var. Şu anda 11'er maçları kaldı. Galatasaray puan farkı olarak, ikili averaj olarak önde. Biz tabii her hafta bir veya iki tane içeriğimizle birlikte bu yarıştan çok daha fazla da söz etmeye devam edeceğiz.
Peki o zaman bugün anlam ve önemi açısından da Beşiktaş'a değinmemiz lazım.
Evet, önce Beşiktaş vardı. İlk kurulan Beşiktaş 3 Mart 1903 kuruluşunun 122. yıl dönümü. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun diyelim. Geçmişi başarılarla, mazisi şampiyonluklarla, kupalarla dolu olan Türk futbolunun, Türk sporunun aynı zamanda gururu olan Beşiktaşlı bütün dostlarımızı buradan tebrik ediyorum ben. Aynı zamanda gelecekte de başarılar diliyoruz. Beşiktaş'ın dilerim bu sezonki gidişi bu şekilde devam eder ve yeni sezona transfer dönemine moralli ve güçlü girer. Çünkü Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da başka takımların bu yarışın içerisinde olmaları çok çok çok kıymetli. Eksikliği hissediliyor. Eksikliği sadece yarışta bir takımın eksikliğinden bahsetmiyorum. Aslında bütün bu psikolojiyi ve aynı zamanda futbolun o bahsedilen değerini arttıran bir unsur başka takımların mevzunun içinde olması. Bak Fenerbahçe ve Galatasaray bütçe olarak sürekli son yıllarda birbirleriyle rekabet ederek diğer takımlarla mesafeyi aştı. Açmaya da devam ediyorlar zaten. Ama bu açma Galatasaray-Fenerbahçe açısından pozitif mi? Pozitif. Ama bunun yanı sıra genelde onları da etkileyen, Türk futbolunu da etkileyen bir negatiflik de söz konusu. Nedir bu? Daha çok fazla gerilim, daha çok fazla tartışma ve bununla beraber daha fazla huzursuzluk. Bu yüzden Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların bu yarışın içerisinde olmasını da arzu ediyoruz tabii ki.
Tamam, o zaman izleyici yorumlarımızla, sorularıyla başlayalım. İlk olarak Ümit Karan, Haluk Yürekli yayını iyi olur yazmış bir izleyicimiz.
Burada. Zaten yapıyoruz beraber onlarla. TV100'de ve kale arkasında. Ama bir gün burada da niye yapmayalım? Tabii ki kendi kanalıma da sonuçta konuk alacağım. İlerleyen dönemde özel röportajlarım da olacak. Burada sadece beni izlemeyecek takipçilerimiz. Farklı isimleri de, sadece futbol dünyası da değil. Belki gün gelecek, bir gün sanat dünyasından da bir konuğum olacak. Onunla futbol veyahut da sanat muhabbeti yapacağız. İlerleyen dönemde daha yeniyiz. Daha şu anda yeni bir bebek doğdu. 10 bin abonemizi geçti. Bunu büyütmeyi hedefliyoruz. Ama büyürken de birlikte tabii ki burada farklı içeriklerimiz de olacak.
Bir Galatasaraylı olarak bu objektif tutumunuza devam edin lütfen. Fenerbahçe iç saha maçında 20 yıl boyunca kazandı. Neden o zaman iç sahalarında yabancı hakem istemediler?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Ya ben hani bir objektif olma derdinde değilim, onu söyleyeyim. Ben neye inanıyorsam, neyi görüyorsam o esnada onu yorumluyorum. Onunla ilgili konuşuyorum. Kendime bu zamana kadar programlarım içinde, kendim içinde asla şöyle bir ifade kullanmadım. Mesela Türkiye'nin en objektif programı, Türkiye'nin en objektif moderatörü, en objektif yorumcusu. Hiç yani böyle bir derdim yok benim. 30 yıldan bu yana ben sadece inandığım doğrular üzerinde yorumumu yaptım. Kimisine katıldılar, kimisine tepki gösterdiler. Hala da öyle olmaya devam edecek. Bugün iyi diyenler yarın kötü diyebilirler. Bugün tepki koyanlar yarın iyi diyebilirler. Zaten bu işin aslında her yerinde var. Ya bu sadece bana özel bir durum değil yani. Bu işte olmazsa olmazı bu zaten. Şimdi gelelim diğer konuya. Ya o zaman yabancı hakem, yabancı var ya da var hayatımızda değildi zaten. Yani öyle bir tablo yoktu zaten Türk futbolunda. Şimdi o dönemlerle ilgili olarak hani Fenerbahçe'nin 20 yıl boyunca kendi sahasında 3 büyük takıma karşı yenilmezliğini, egomonyasını devam ettirdiği süreç içerisinde hakemlerle ilgili tartışmalar, hakemlerle ilgili kıyametler kopmadı mı? Daha fazlası vardı. Hatırlamazlar o dönemleri çok fazla. 90'lı yıllar, 2000'li yılların başı. Yani öyle fahiş hakem kararları vardı ki, öyle hatalar vardı ki yani bunu bir hakem hatası olarak geçiştirmek mümkün değildi. Şimdi izleyicimiz sadece Galatasaray tarafından bakmış mevzuya. Hiç öyle değil. Yani sadece Fenerbahçe'nin 20 sene boyunca içeride kazanıyorlardı da niye istemediler o zaman? Galatasaray Fenerbahçe'yi gidip yendi. Ondan dolayı mı istiyorlarla alakası olan bir durum değil. Yani o açıdan bakmasın sadece.
Birlikte yorum yaptığınız yorumculardan sizi etkileyen ve bakış açınızdan fark yaratan yorumcular ya da yorumlar var mıdır? Merak ediyorum. Bazılarının söylemlerine yakın söylemleriniz var. Doğru olduğunu düşündüğüm sizi ilgiyle takip edip dinleyen bir izleyici olarak soruyorum.
Kim olduğunu bir sonraki belki programda yazarsa ben de merak ettim. Hani kime karşı hangi yorumcularla aynı benzeyen ifadelerim var bilmiyorum. Benim yorum yapmamı etkileyen ya da onun söyleminden etkilendiğim bir yorumcu yok. Beğendiğim yorumcular var mı? Dinlerken keyif aldığım yorumcular var mı? Var tabii ki. Ama ben mümkün olduğu kadar yıllardır şuna çok önem vermişimdir. Yayınlarımdan önce asla herhangi bir yorumcuyu dinlemem ve izlemem. Yayınlarımdan önce herhangi bir köşe yazarının yazısını okumam. Bir analizini, maç analizini takip etmem. Sonrasındaki süreçte ne demiş acaba diye bütün söyleyeceklerimi söylerim, yayınlarımı bitiririm, ondan sonra izlerim. Şundan dolayı böyle bir alışkanlığım var benim yıllardır. Kimsenin sözünden etkilenmemek açısından. Belki bu yüzden zaman zaman söylemler birbirine benziyor olabilir. Sadece bu benim için geçerli değil. Bu farklı farklı. Yani bir konuyla ilgili olarak iki ya da üç tane yorum yorumcu birbirine yakın cümleler, birbirine yakın söylemlerde bulunmuş olabilir. Fakat ben kimseden etkilenmemek için kimseyi izlemem ama sonrasında birçok yorumcu arkadaşım vardır ki onların sözünü ne olduğuna kıymet veririm ve merak ederim. Mesela Önder Hoca, maçlar işte ne zaman bitiyorsa, pazartesi mi bitti, pazar mı bitti, salı veya çarşamba günü Önder Hoca ne demiş acaba diye açar izlerim. Serdar Ali ile beraber ikisinin yaptığı programı izlerim. Mesela Emre Özcan Sokrates'te çok beğenirim yorumlarını. Ne demiş acaba diye geriye döner izlerim. Nihat Kahveci çok keyifli bir yorum dili vardır. Eleştirirken de överken de aynı zamanda son derece pozitif bir enerji verir karşı tarafa. Ne olmuş ne bitmiş Nihat ne demiş acaba diye bir bakar izlerim. Bunun dışında var yani hani ama bunları ne zaman yaparım? Bunları salı veya çarşamba günleri geriye dönük geceleri özellikle saat işte 1-2 civarında falan böyle tam kafamın biraz daha rahatladığı dönemde geçmişe dönük yayınları öyle takip ederim.
İbrahim Hacı Osmanoğlu geçen seneki gibi iki takımın arayı açmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Fakat bu sene de yine iki takım arayı açtı gidiyor. Peki buradan Fenerbahçe ve Galatasaray kullanıyor olduğu için mi bu kadar arayı açtığını söylemek lazım? Yoksa gerçekten ligin üstünde kadro kurmasından dolayı mı? Eğer ligin üstünde kadro kurmuş ve rakipleri bundan geri kalmışsa bu iki takımın suçlu olduğunu söylemek mi gerekiyor? Bana bu biraz saçma geliyor. Kadron iyiyse iyi sonuçları alırsın. Senin fikrini merak ediyorum.
Yani izleyicimiz soruyu sormuş, cevabını da kendisi vermiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na uyarsak şu anda ligde tiyatro oynanıyor. O çünkü öyle demişti yani. Bir daha tiyatro oynanmasına izin vermeyeceğiz diye bir ifade kullanmıştı. İnsanlar tiyatro mu izleyecekler diye biri 102 puan, diğeri 99 puan aldı bu ligde. Bir daha böyle bir tiyatro olmayacak şeklinde bir ifade kullanmıştı. E ne oldu peki? Yani şu anda TFF Başkanı söyledi bunu yani. Herhangi bir yorumcu ya da o bu taraftar falan değil yani. TFF'nin başkanı aynen böyle söyledi. Ve ben o gün dedim ki ya bir federasyon başkanı böyle bir şey söyleyebilir mi? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu ligde kadro değeri ve aynı zamanda sahip olduğu oyuncuların diğer takımlardan farklı olduğuna, aralarında çok çok çok mesafe olduğunu söylemeye gerek var mı? Görülüyor zaten her şey. Belli değil mi? Bugün değil, gelecekte de belki gelecek sezonda bu iki takımın kafa kafaya yine arkayla arayı açıp şampiyonluk yarışının içerisinde olabileceğini öngöremez miyiz? Sürpriz mi olur yani? Hayır, olmaz sürpriz. O yüzden saçma olduğu kadar da komik ve komik olduğu kadar da aynı zamanda hiçbir geçerliliği olmayan bir söylemdi işte.
Galatasaray'da bir dahaki seçim ne zaman ve Erdem Tümür'ün aday olma olasılığı var mı?
Yani olağanüstü bir seçim öngörmüyorum. Ama tabii ki yani şu anda Galatasaray'ın sezonun nerede, nasıl bitireceği de önemli. 19. hafta bittiğinde yani ligin normalde devre arası bittiğinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 puanlık bir fark vardı. İkinci yarının ilk haftası 20. hafta başladığında yani Galatasaray Hatay'a puan kaybettikten sonra 6'ya indi. Şimdi 6'ya indiği süreçten şu ana geçen süreç 7 hafta. 7 hafta sonra puan farkı 4. Şimdi böylesine bir süreçten şampiyonluğu kaybeden bir Galatasaray olursa eğer yani başkanı, yönetimi, hocası biraz zor kalır gibi. Hatta imkansız gibi diyeyim ben. Çünkü Galatasaray camiasının refleksi o kadar kuvvetli bir reflekstir. Olana razı olmaz. E ne yapalım, kaybettik şampiyonluğu demez. Hesabını sorar. Ya biraz daha şans verelim demez. Ya mutlaka bir fatura çıkar. Birinci fatura Okan Buruk'a çıkar ve sonrasında o faturayla beraber yönetim başkan nezdinde de bir fatura olur bence. Çünkü bu zamana kadar onu gördük yani. Gördük. Hele ki buradan bu tablo 8 puandan 6, 6'dan 4, 4'ten sonra şampiyonluk öyle bir sürece gittiği takdirde o fatura mutlaka çıkar. Erden Timur, evet Galatasaray'da gelecekte Erden Timur'u başkan olarak görebiliriz. Bilmiyorum yani ilk seçimde mi olur bilmiyorum. Ama ikinci seçime belki biraz daha, gerçi camia çok fazla çağırıyor şu anda onu. Hani yönetimin içerisinde yer almasını ya da hemen sportif AŞ'nin içerisinde yer almasını arzu ediyor. Şu kritik sürece onunla beraber girelim en azından beklentisi de var camiada. Ama Erden Timur'un da hayali başkanlık.
Jose Mourinho bu konuşmayı Fatih Terim'e yapabilir miydi?
Şimdi öngörüde bulunmak çok mümkün değil tabii ki. Yani Okan Buruk'un yerine Fatih Terim'i koy, Jose Mourinho yapabilir miydi? Mourinho ile Fatih Terim'in arasında uzun döneme dayanan bir dostluk var. Real Madrid'in başındayken buraya Galatasaray'a rakip olduğunda da o dostluğu sergilediler. Sonrasındaki süreçte de birbirleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar ortada. Bu yüzden ben eğer kastettiği derbi sonrasında basındaki açıklamalarsa yapmazdı. Yani Fatih Terim'i bir maymuna benzetme gibi bir ifade kullanmazdı Jose Mourinho. Ben zannetmiyorum. Ama Fatih Terim'i gıdıklar mıydı? Fatih Terim'in sinir uçlarına dokunur muydu? Evet, onu yapardı. Ama seviyeyi mutlaka belirli bir yerde tutardı Jose Mourinho.
Evet, son sorumuza geçiyorum. Fenerbahçe şampiyon olamaz ve Avrupa'da da beklenen başarı gelmezse Mourinho kendi kendine ayrılma kararı alıp Türk futbolunu karalama adına söylemler yapar mı? Yoksa Fenerbahçe ile devam edip yönetimin kararlarını mı bekler?
Bir, geçen programda da söylemiştim ben. Bu sezon Fenerbahçe ligi, Avrupa'yı, kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı yani nerede bitirirse bitirsin Jose Mourinho ile devam edilmeli. İki, bu bahsetmiş olduğum nerede bitirirse bitirsin süreci Başkan Ali Koç ve yönetimi için de aynı şekilde geçerli. Bu yüzden ben sezon sonunda Mourinho ile yolların ayrılabileceğini, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini öngörmüyorum. Pek mümkün gelmiyor bana. Devam etmeli zaten bence. Kendisi de devam etmeli. Yani bir sonraki sezonda çok daha güçlü, daha iyi bir Fenerbahçe'yi görebileceğimizi düşünüyorum ben. Mourinho ile devam ettiği sürece. Yarın öbür gün ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'den Türk futbolu ile ilgili bir açıklama yapar mı? Burada yaşadıklarını, buradaki süreçle ilgili olarak tecrübelerini anlatır mı? Hiç şüphem yok. Anlatır. Kesinlikle anlatır. Hatta daha böyle detaylı bir şekilde bir saatlik, 1,5 saatlik böyle bir röportaj halinde net bir şekilde anlatır.
İzleyicilerimizin yorumları ve soruları bu kadardı. Bölümü bitirmek için izleyiciyle sizi baş başa bırakıyorum.
Sanırım ilk iki bölüme göre biraz daha uzun oldu herhalde. Ama bizi sabredip izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum aynı zamanda. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sorularınızı yazmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sana da teşekkürler Cenk. Ağzına sağlık.